أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun kıymetli dinleyiciler. Allah Resulü'nün İslam'ı tebliğ dönemini inşallah bu dersimizde işlemeye, anlamaya devam edeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ı açıkça tebliğ etmeye başlamasından sonra müşriklerin başvurduğu çeşitli tedbirleri, tedbirlerin de ötesinde Peygamber aleyhisselam ile uzlaşma taktikleri bir sonuç vermediğini geçen derslerimizde görmüştük. Bu taktiklerin hiçbirisinin sonuç vermediğini anlayan müşrikler, bu kez her insanın tahammül edemeyeceği, göğüs geremeyeceği bir takım işkencelere, baskılara başvurmaya başladılar. Amaçları, Resulullah'ın çevresinde kenetlenen bir avuç Müslümanı bu baskılarla yıldırmaktı. Peygamber aleyhisselamın etrafındaki gücü zayıflatmaktı. Onların akıllarınca bu şekilde bir işkence ve zulüm furyasına başlanıldığında insanlar çabucak teslim olacaklardı. Yine onların planladığı bu plan uyarınca Müslümanlar hemen pes edeceklerdi. Allah Resulü'nü yalnız bırakacaklardı. Kafalarında böyle bir plan tasarlıyorlardı. Kıymetli dinleyiciler, elbette biz burada Mekke içerisinde işkence gören Müslümanların teker teker isimlerini ya da bu Müslümanların gördükleri işkence çeşitlerini uzun uzadıya anlatacak değiliz. Ve yine Mekke'de ilk İslam topluluğu içerisinde dayanılmaz acılara maruz kalan bu Müslümanların çektikleri sıkıntıları, eziyetleri, gördükleri dayanılmaz baskıları herhalde anlatmakla anlamamız mümkün değil. Hani bir ifade var ya, men lem yezuk lem ya'rif. Yani tatmayan bilmez. Oysa biz gerçekten Allah Resulü'nün çevresinde İslam'ın ilk nüvesini oluşturan bu Müslümanların bu baskılarını ya da gördükleri bu zulümleri ancak edebiyat olarak anlatabiliriz. Bir Bilal'i gündeme getiririz. Bilal'in Mekke içerisinde sürünmesini anlatırız. Etrafımıza, çocuklarımıza, ailemize, toplumumuza. Ya da bir Sümeyye'nin ilk şehit olduğunu anlatırız çevremize. Ya da Yasir ailesinin zulme uğradığı şekilleri anlatırız çevremize, edebiyatını yaparız. Oysa anlatmak, hatta görmek elbette yaşamak gibi değildi. Ve bu işkence türleri çeşitli çeşitli oluyordu. Şekilden şekle girebiliyordu. Çocukların boyunlarına ip takması suretiyle Mekke sokaklarında dolaştırılan Bilal'in o eziyet şeklinden tutun, Sümeyye'nin ikiye yarılması, ikiye biçilmesi olayına kadar ya da Habbab bin Eret'in ifadesiyle yıllar sonra sırtındaki yara izlerini gösterdiğinde bu nedir diye sorulduğunda da işte Habbab bin Eret, ben Mekke'deyken müşrikler beni ateşin üzerine yatırmışlardı. Alevi biten korların üzerine yatırmışlardı da vücudumdan yağlar dökülmüştü ve işte şu gördüğünüz izler o yaraların geride kalan izleri, hatıraları dedirtecek kadar da o şekilde işkenceler devam edip gidiyordu. Elbette Müslümanların umurunda değildi işkence görmek. Yani zaten Müslümanlar böyle bir durumla karşı karşıya kalacaklarını biliyorlardı, az buçuk kestirmişlerdi. Allah Resulüne iman ederken bu idealle iman etmişlerdi. Böyle olunca elbette bu Müslümanlar hemen ufak bir baskıda vazgeçecek değillerdi dinlerinden. Ve nitekim öyle de oldu. Her türlü dayanılmaz baskıya bile göğüs gerdiler. Ve neticede onların bütün planları boşa çıkmıştı. Ve bu Müslümanlar ilk İslam çekirdeğini oluşturan Müslümanlardı. Onlar bize örnek olacaklardı. Zira Allah peygamberine o güne kadar indirdiği ve daha sonra indirmeye devam ettiği ayetleri içerisinde de sabrı sürekli müjdelemişti. Ve hele Allah bizlerin kendisinden ancak sabır ve namazla yardım isteyebileceğimizi emir buyurmuştu. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteniyordu. Müslümanlar da öyle yapıyordu. Adeta Mekke'nin o ilk İslam toplumunda Müslümanların bu işkencelere maruz kalmış olması demek, insanların iki tercih arasında kalmış olması demekle eşdeğerdi. Yani şunu demek istiyorum. Müslümanlar ya ölümü tercih edeceklerdi ya İslam'ı tercih edeceklerdi. Ve gerçekten bu ortam içerisinde, yani Mekke'nin akıl almaz bu desiseleri, zulmü, despotluğu içerisinde elbette imanı seçen insanlar boş insanlar değildi. Boş olan insan zaten böyle bir tercihi de yapamazdı ya. Ve bu günlerce devam etti. Hemen hemen işkence görmeyen Müslüman kalmadı. Hatta Mekke'nin zenginleri bile, eşrafından sayılan insanlar bile, değerli dinleyiciler, bu işkencenin çeşitli şekillerinden nasiplerini almıştı. Mesela kimisi evi tarafından boykot ediliyordu. Eve sokulmuyordu. Ya da kimisi evde aç bırakılıyordu. Ya da kimileri bir başka türlü psikolojik baskılara maruz bırakılıyordu ki imanlarından dönsünlerdi. Ama bakıyoruz ki takdir-i ilahi böyle tecelli edecekti. Zaten bu davanın temeli böyle atılacaktı. Yani İslam'ın da Müslüman olmanın da bir bedeli vardı ya, Müslümanlar bunu çok iyi anlıyorlardı. Ve gerçekten bu silah geri tepti. Diğer daha önceki bütün silahlar geri teptiği gibi. Mesela Nadir bin Haris'in Mekke'deki kültür bakanı olarak yürüttüğü kültürel sanatsal etkinlikler ya da festivallerin geri teptiği gibi, ya da yalan kampanyasının geri teptiği gibi, kaş yapayım derken göz çıkarmak şekline dönüştüğü gibi ve diğer uzlaşma tekliflerinin ya da peygamberi kınama, onu yalanlama, ona hakaret etme taktiklerinin hepsinin geri teptiği gibi bu işkence konusu da geri tepmişti. Elbette bu işkencenin de Müslümanların lehine doğurduğu bir takım sonuçlar vardı muhterem dinleyiciler. Yani hiç ya iyi netice çıkarır mı ortaya bu işkence diyeceksiniz. Evet, gerçekten bazen işkence edilmesi, Müslümanların kan ve gözyaşı içerisinde kalması bazen güzel neticeler doğurabiliyor. Mesela şunu örnek olarak vermemiz mümkün mü diye düşünüyorum. Günümüzde mesela 3-4 yıldır şahit olduğumuz bir mücadele var dünya çapında. Bosna'daki Müslümanların İslam düşmanlarına karşı mücadelesi. Bakınız bu mücadelede bile Müslümanların eziyet görme oranıyla birlikte İslami bilinç de artmıştır. Hatta öyle haberler duyuyoruz ki Müslümanlar bu savaşın küçük dozajda sürdürülmesini, yürütülmesini bile isteyen Müslüman gruplar var ki bunların amacı bu olsa gerek. Yani Müslümanlar baskıya maruz kaldığı sürece, işkenceyle imtihana tabi tutulduğu sürece, dinleri uğruna tabi, sırf Müslüman olmaları uğruna böyle işkencelere tabi oldukları sürece İslami bilincin çoğalacağı kanaati vardı. Mekke'de de bu böyleydi, Bosna'da da bu böyle, ya da günümüzün şanlı direnişi olan Çeçenistan'da da aynı durum söz konusu. Ya değilse Müslüman gerçekten sürekli bir pasifliğe, sürekli bir gevşekliğe tabi olacaktı. Elbette bunun Müslümanlara kazandıracağı bir takım faydalar olduğu gibi müşriklere de kazandıracağı bir takım dezavantajları vardı. Onlara da zarar dokunduracaktı, zararı olacaktı bu işkencelerin. Yani müşrikler işkence yaparken ne zarar görebilir diyeceksiniz. Evet, onlar da zarar görecekti. Bir örnek vermek gerekirse, mesela müşriklerin yaptıkları bu kadar eziyete sabretmek için çok önemli bir davanın sahibi olmak gerekirdi diye düşünülmeye başlamıştı Mekke'de. Yani bir türlü düşünemiyorlardı, akıl erdiremiyorlardı. Yani biz bu insanları hiç tahammül edilemeyecek işkencelere maruz bırakıyoruz da halen bu insanlar bir şeylerin peşinde koşuyor. Yani vazgeçemiyor. Mesela köleye hürriyet vaat ediyoruz, köleye gerçekten güzel bir hayat vaat ediyoruz ama bu insanlar bu işkence altında dinlerinde sebat etmeye devam ediyor ise, ya da Ammar böyleyse, Yasir böyleyse, Sümeyye böyleyse, hatta Mus'ab İslam uğruna en güzel hayatı, dünyevi manada en güzel hayatı elinin tersiyle itebilmişse, müşrikler şöyle düşünmeye başladılar kara kara. Ha demek ki gerçekten bu dava böyle çok basit bir dava değil. Yani öyle bir önemli dava olmasa bu insanlar bu kadar bu davanın üzerinde sebat etmezlerdi. Bunu anlamaya başladılar. Bir başka faydası da vardı. Müşriklerin bu insanlık dışı hareketlerini görenler isyan ediyordu. İsyan etmek zorunda kalıyordu. Yani insan bir başka insana hiçbir gaye ve maksat için böyle işkence yapamazdı. Böyle bir kanaat belirmeye başladı toplumun içerisinde. Çünkü duymayan kalmamıştı. Sağır Sultan bile duymuştu insanlara zulmedildiğini, haksız yere bu şekilde eziyetlerin yapıldığını. Ancak müşriklerin bu baskılarını insanlar artık eleştirmeye başlıyordu. Yani olur hani olur ya, bu kadar da olmaz ya kardeşim demeye başlamışlardı Mekke toplumundaki insanlar. Ve tabi öbür tarafta da Müslümanlara sempati duyulmaya başlandı. Ve şu bir gerçekti tarih boyunca, genelde vicdanına kulak veren insanlar hep mazlumların ahını dinlemişlerdir. Hep mazlumların feryadına kulak vermişlerdir. Yani bir dinlemesiniz, iki dinlemesiniz, üçüncüde ister istemez vicdanınız sizi mazlumun ahını, mazlumun iniltisini ve feryadını dinlemeye sizi mecbur eder. Ve böyle olmuştu, Müslümanlara sempati de çoğalıyordu gittikçe. Yine bu işkencelerin neticelerinden bir tanesi de şuydu. Allah Resulüne inanç ve iradeleri çok sağlam olan kişilerin gelmesi sağlandı. Öyle ya, öyle bir dava cereyan ediyordu Mekke'nin ortasında, hiç beklenmedik bir anda, hiç de taraftarının fazla olmadığı bir ortamda, hem de hiç de kabul edilmesi kolay olmayacak olan bir çağrı. İşte böyle bir dava ve bu davanın neticesinde böyle işkenceler görüldüğü zaman, buna rağmen, bu dezavantaja rağmen, bu davayı kabullenmek herkesin harcı değildi. İradesi sağlam olan, çelik yürekli insanların bu davaya girmesi sağlanıyordu. Yani bugün gelip de İslam'a girdikten sonra, bir iki ufak tefek manzara gördükten sonra kaçacak insanlar lazım değildi ki davaya. Ya da höt deyince korkacak, dağılacak bir grupla bu İslam davası teşekkül etmezdi ya. Nasıl bir insan toplumu gerekiyordu ya? Gerçekten her türlü baskıya göğsünü gerebilecek, insanların bütün eziyetlerine meydan okuyabilecek insanlar lazımdı. Öyle ya, Müslüman olmanın bir bedeli vardır demiştim az önce. Ve bu bedelin bilincinde olmak gerekiyordu. Yani ben Müslüman olduğum zaman beni neler bekliyor bunu bilmemiz lazımdı. Evet, İslam'ın bir getirisi vardı ama bir de götürüsünü hesap etmemiz gerekmez miydi? Yani eğer bir yerlerden bir şeyler satın alıyorsak, bir şeyler de veriyoruz karşısında, ödemiyor muyuz? Allah da öyle diyordu ya Kur'an'ında, kitabında, biz cennet karşılığında müminlerin canlarını ve mallarını satın almışızdır cennet karşılığında. Yani öyle bir müşterilik var, öyle bir satıcı var, öyle bir meta ortaya dönüyor, öyle bir para birimi dönüyor ki ortada, para biriminin adı cennet ve karşılığında can ve mal veriliyor. Ve cennet karşılığı bunu satıyoruz, malları canları diyordu ya Rabbimiz, elbette bu ucuz olmayacaktı. Yani yan gelip yatarak yatağımızda, sıcacık döşeklerimizde, yataklarımızda başkalarını düşünmeden yatmakla herhalde cenneti garantileyeceğimizi zannetmiyoruz, öyle değil mi? Ve Müslümanlar sadece başka Müslümanların eziyetlerini ya da işkencelerini anlatmakla görevlerinin bittiğini zannetmemeliler. Bakınız, etrafımızda dönen bin bir türlü dolapla baş başayız Müslümanlar. Çevremize baktığımız zaman gerçekten, evet elbette anlatacağız. Yani anlatmayacağız demiyorum. Ama anlatırken de en azından gönüllerimizle onlarla birlikte olmak, en azından bir gün onların başına gelenin bizim de başımıza geleceğini düşünmemiz gerekmez mi acaba? Neden olmasın da? Yani Rabbimiz sabrı başkaları için mi yazmıştı? Bizim için yazmamış mıydı? Elbette bizim için de yazmıştı sabrı. Yani dün biz başkalarına acıyorduk. Dün biz başkaları için gözyaşı döküyorduk. Biz başkalarının duygularıyla hareket ediyorduk ya, kim bilir, belki yarın da başkaları bizimle haşır neşir olacaklar. Başkaları bizim için üzülecekler. Başkaları bizim için gözyaşı dökecekler. Olamaz mıydı? Ve Müslümanlar gerçekten ilk dönem İslam çekirdeğini oluşturan bu örnek Müslümanların maruz kaldığı işkence ve neticelerini iyice bir düşünmesi ve gözden geçirmesi gerekiyor. Mekke'de Allah Resulü İslam'ı bu ortamda tebliğ etmeyi hiçbir zaman aksatmamıştı. Zerre kadar taviz vermemişti. Ne uzlaşma tekliflerine ne işkencelere hiçbirini aldırmamıştı ve Rabbinden kendisine gelen vahiyleri harfiyen uygulamaya koyuyordu. Bu işin ucunda ölüm de olsa, maldan ve candan olmak da olsa bu işin ucunda elbette bu dava gidecekti. Ve nitekim Müslümanların bu işkencelere artık dayanamayacak bir duruma geldiklerinde Allah Resulüne gelip bu işi sormaları, hatta Allah Resulü'nün kızmasına neden olacak ifadelerde bulunmaları, yani ya Resulallah yeter artık, ne zaman Allah'tan yardım isteyeceksiniz, bizim bu halimiz artık hep böyle mi devam edecek diyecek duruma gelmişlerdi ki Allah Resulü işte bu noktada Müslümanlara da müjde veriyordu. Elbette sizden önce de insanlar eziyetler çekmişlerdi. İlk örneksiz değilsiniz. Yani sanki Allah Resulü bize şunu da söylüyordu. İlk örneksiz değilsiniz, son örnek de değilsiniz. Günümüzde, yani ileriki günlerimizde bile bu tip olaylarla karşılaşmak elbette olağandı. Bu mesajı da veriyordu. Ancak önemli olan bir mesaj daha vardı. Elbette hep zorluklar devam etmez ya, hep yokuşlar çıkılmaz ya, elbette bir gün kolaylıklarla kavuşulacak ya da elbette bir gün inişlere de geçilecekti. Ve bu meyanda da diyordu ki, elbette bir gün Sana'dan Hadremevt'e kadar bir kişi yolculuğa tek başına çıkacak, Allah'ın dışında hiç kimseden de korkmadan yoluna devam edecek müjdesini veriyordu. Bu böyle olacaktı değerli müminler. Allah Resulü kendisine indirilen Allah'ın kelamını tebliğ etmeye başladığı bu süre içerisinde bir de bakıyoruz ki vahyin kesilmesi olayıyla karşı karşıyayız. Evet, vahiy bir süre kesildi bazı rivayetlere göre. Allah Resulü'nün her gün ya da periyodik olarak Allah'la mükalemesi, yani Allah'ın vahyine muhatap olması olayına bir süre ara verilmişti. Bu ara ne zamandı? Baktığımız zaman çeşitli görüşler ortaya çıkıyor. Bir kısmı 12 gün, o 40 güne çıkaranlar bile var. Yani 12 gün ile 40 gün arasında farklı rivayetleri birleştirebilirsek eğer, bu süre içerisinde Allah'ın vahyinin kesildiği görülüyor. Peygamber Aleyhisselam'ın bu zor ortamda elbette böyle bir sıkıntıyla da denenmesi ihtimali de olabilir. Elbette biz bunun hikmetini tam manasıyla bilecek durumda değiliz. Ancak bildiğimiz bir şey var ki vahiy bir süre kesilmiş ve Allah Resulü sanki Allah tarafından farklı bir boyutta bir imtihana çekiliyordu. Neticede bu vahyin kesilmesi elbette Allah Resulüne hoş gelen bir olay değildi. Çünkü şu ana kadar 3-4 yıldır Rabbi ile baş başa olan, Rabbi ile sürekli diyalog içerisinde bulunan bir ferdin, bir peygamberin birden bu diyaloğu kaybetmiş gibi görünmesi elbette tahammül edilmezdi. İnsan en çok sevdiği dosttan ayrı kalınca elbette üzülürdü. Elbette Rafiki Ala olan Allah'a, Allah ile diyaloğu kesilmesine de Allah Resulü üzülüyordu. Ve elbette yine bu vahyin kesilmesi döneminde Allah Resulü'nün etkilendiği gibi müşrikler de bunu fırsat bilerek bir kez daha ortaya çıkmaya başladılar. Ve özellikle Allah Resulü'nün amcası Ebu Leheb'in karısı Ummu Cemil ve onun benzeri, onun güdümünde olan diğer Kureyşler, diğer Mekkeliler Peygamber Aleyhisselam'ı bu şekilde kınamaya başlamışlardı. Hani senin şeytanın seni terk ettiği mi diyecek kadar da ileri gitmişlerdi. Şeytanını göremiyoruz artık, hani bugünlerde pek gelip sana herhalde haber veremiyor, görünmüyor ortalıkta yeni yeni şeyler demeye başlamışlardı ki bu Allah Resulü'nün bir hayli zoruna gitmişti. Ama tabi Allah Resulü biliyordu ki Rabbi kendisini terk etmeyecekti. Hemen başıboş bırakmayacaktı. Ya da bir sene iki sene sonra onun kendi haliyle baş başa bırakmayacağını çok iyi biliyordu Allah Resulü ki bir de bakıyoruz hemen arkasından Rabbimiz Duha suresini indiriyordu. وَالْضُحَى وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Kuşluk vaktine yemin olsun ki, yine karanlığı örttüğü zaman geceye yemin olsun ki, Rabbin ne seni bıraktı ne de sana darılmıştır. Evet, Rabbin seni bırakmadı ve Rabbin sana darılmadı da. kuşluğa yemin ediliyor, geceye yemin ediliyor. Ve sanki bu surede Allah Resulüne ve onun şahsında bizlere şunu da mı söylüyor bilmem. Yani Allah bize diyor ki, evet her kuşluğun elbet geceleri olabilir. Ya da her gecelerin de bir kuşluğu bir sabaha da olabilir. Hep gece devam edecek değil ya. Ya da hep böyle güllük gülistanlık olacak değil ya. Mutlaka birbiri ardı sıra gelecekti. Kuşluktan sonra gece, duhadan sonra leyl olabilecekti. Ya da leylden sonra duha olabilecekti. Ancak leyl yani gece olduğu zaman da her şey bitti anlamına gelmeyecekti. Rabbimiz bizi terk etmeyecekti. Dün peygamberi terk etmediği gibi. وَلَلْ اٰخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْعُولَ demişti Rabbimiz. Evet senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Ya da sonraki dönem önceki dönemden daha hayırlıdır gibi ifade de olabilir bu. Yani önünde öyle bir dönem gelecek ki bu yönündeki dönem senin şu andaki döneminden çok daha hayırlı olacak. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Rabbin sana öylesine nimetler verecek ki öylesine kevser, çokluk anlamına söylüyorum. Kevser verecek ki sen razı olacaksın. Ümmete sahip olacaksın. Büyük bir ümmete sahip olacaksın. Dünyanın önderliğini üstlenecek olan bir ümmete sahip olacaksın. Ve bu şekilde de razı olacaksın. Ve bu sure Peygamber Aleyhisselam'ın sadrına şifaydı. Onu bir noktada rahatlatmıştı. Ve daha sonra bir bakıyoruz Mekke içerisinde müşriklerin baskıları devam ediyor elbette durmadı. Neticede Müslümanlara Allah Resulü bir yol gösterdi. Bu yolun adı hicretti. Tabi Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'inde indirdiği ayetlerde buna teşvik edici mahiyette işaretlerde de bulunuyordu. Müslümanların sadece Mekke'de kalması şart değildi ya, başka bir yerlere de çıkılabilecekti. Oralarda da İslam anlatılabilecekti. Ya da İslam'ın yaşanması için illa Mekke'de olmak şart değildi. Başka bir Mekke bulunabilirdi. Bu meyanda da Allah Resulü tabi yine Rabbimizden aldığı bir izinle, bir yönlendirme ile Habeşistan'a Müslümanların hicret etmesini emir buyurdu ve Müslümanların oraya hicret etmeleri için kendilerine izin verdi. Tabi hicret basit bir ifadeyle bir göç olayı değil kıymetli dinleyiciler. Basit bir göç olay değildir. Yani bir yerden kaçıp başka bir yere sığınmaktan ibaret bir olay değildir. Hicret geniş kapsamıyla bir yerde İslam'ın yaşanmasına imkan kalmadığı zaman İslam'ın yaşanabileceği belli bir mekana gitmektir hicret. Yani hicret tamamen yok olup gitmek değil, tamamen terk edip gitmek değil, bırakıp göçmek değil hicret. Hicret gidip tekrar ve daha güçlü olarak geri dönmektir. Zayıf olarak çıkarılıp kovulup bir memleketten tekrar o memlekete daha bir güçlü, daha bir emin adımlarla geri dönmenin adıdır hicret. Ve Allah Resulü Habeşistan'a gitmek üzere Müslümanlara yeni bir imkan gösterdi. Tabi Habeşistan'ın bu noktada seçilmesi de biraz daha anlamlı olsa gerek. Yani o günün ortamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nereden biliyordu ki Habeşistan'da Müslümanların rahat edebileceğini? Herhalde biz bundan şunu da çıkarabiliriz. Allah Resulü gerçekten coğrafi bir bilgiye de sahipti. Yani sadece çoğumuzun zannettiği gibi ibadetin peygamberi, sadece ahiretten anlayan bir peygamber değildi. Yani sadece dünyadan anlayan bir peygamber değil, sadece dinden anlayan bir peygamber değildi. Çevresini de görebilen, kamuoyunu çok iyi tespit edebilen de bir şahsiyetti peygamber ki Müslümanların Habeşistan'da rahat edebileceğini bilebilecek kadar da coğrafi bir bilgiye de sahipti. Ve Müslümanlara Habeşistan'ı hedef göstermesinin bir gayesi daha vardı. Neden Bizans dururken Habeşistan'a ya da neden Yemen dururken Habeşistan'a ya da neden İran dururken Habeşistan'a? Oysa bunların hepsi de Müslüman değildi, Müslüman ülkeler değildi ama işlerinden bir tanesini seçiyordu Allah Resulü, o da Habeşistan'dı. Allah Resulü orada bulunan kralın gerçekten insanların insan haklarına, inanç özgürlüklerine, ibadet özgürlüklerine saygılı bir fert, bir şahıs olduğunu pek alabilmeseydi herhalde Allah Resulü onları Habeşistan'a göndermezdi. Müslümanların orada rahat edeceğini çok iyi biliyordu ki o şekilde Habeşistan'a onları yönlendirdi. Sahiden Habeşistan neydi Müslümanlar için ki? Yani Müslümanlar Habeşistan'a gitmekle neyi elde edeceklerdi? Mekke'de devam etselerdi olmaz mıydı? Bekleselerdi belki Allah bir çıkış noktası gösterirdi kendilerine başka bir yönle, başka bir şekilde. Ama Müslümanlar için tabii ki yeni bir üs de gerekiyordu. İslami davet konusunda Müslümanların farkında olacakları önemli bir husustu bu. Müslümanlar sadece bir tek merkezle yetinmemeleri gerekiyordu. Mekke'yi kaybetsek bile bir başka merkezi de edinmemiz gerekirdi kanaati vardı. Ve öyleydi. Nitekim tebliğin, İslami davetin amaçlarından ya da prensiplerinden bir tanesi de buydu. Yani Mekke kaybolup giderse, Mekke güç odağı olarak elimizden alınsa bile, öbür tarafta Müslümanların faaliyet alanlarını sağladığı yeni bir mekan, mesela Habeşistan olabilir düşüncesi vardı. Ve Müslümanlar bu amaçla da Habeşistan'a göçmüşler. Orada inançlarını biraz daha kuvvetli ve biraz daha serbest bir şekilde yaşamak ve çevrelerine de İslam'ı yaşatmak üzere gitmişlerdi. Yoksa Habeşistan'a giden Müslümanlar gidip de orada biz otururuz, rahat bir şekilde ticaretimizi de yaparız, ibadetimizi de yaparız, orada istediğimiz gibi günlerimizi geçiririz, ondan sonra İslam'ı yaşarız, bu şekilde cenneti garantileriz düşüncesinde değillerdi. Yoksa zaten böyle bir düşünceyi Mekke'de yapsalardı aynı yaşantıyı yaparlardı. Kimse de karışmazdı. Yani ibadet özgürlüğü zaten Mekke'de de vardı. Ama tebliğ özgürlüğü yoktu Mekke'de. Habeşistan'da bu özgürlük için de gitmişlerdi. Yani bu dini sadece ben yaşarsam bu olmazdı düşüncesi vardı. Başkaları da bu düşünceyi bilmek zorundaydı ve bu amaçla gidilmişti Habeşistan'a. Yani yeni bir üs edinmek için, davet için yeni ve güvenilir bir üs elde etmek, tesis etmek için gidilmişti Habeşistan'a. Bir başka husus dikkatimizi çekiyor kıymetli dinleyiciler. Muhacirler, Habeşistan'a giden bu muhacirler ki ilk hicret kafilesinde yaklaşık 14-15 kişi ki bunların 4 tanesi kadın olduğu rivayet edilir. 14-15 kişilik bir gruptur ilk giden hicret kafilesinde. Bu insanların içerisinde hemen ilk etapta aklımıza geldiği şekilde acaba sırf mazlumlar yani sırf böyle zayıf insanlar mı vardı? Kabilesi, aşireti, soyu sopu olmayan kimsesizler, garibanlar mı vardı? Diye hemen aklımıza geliveriyor. Oysa bu listeyi şöyle bir kontrol ettiğimizde, yani Habeşistan'a ilk hicret eden bu muhacirlerin kimler olduğuna baktığımızda, hiç de meselenin böyle olmadığını hemen anlarız. Sadece fakirlerin, garibanların, kimsesizlerin gittiği bir yer değildi Habeşistan. Sadece korkup kaçanlardan ibaret değildi Habeşistan'a ilk giden muhacirler. Bakıyoruz mesela bu listenin içerisinde Hazreti Osman var. Cafer bin Ebi Talip var. Ebu Talib'in oğlu. Zübeyr bin Avvam var. Abdurrahman bin Avf gibi şahsiyetler de sayılıyor bu isimler arasında. Oysa bu isimler böyle kimsesiz isimler değil. Kabilesi, aşireti güçlü olan, taraftarları yani arkası kuvvetli olan insanlardı bunlar. Fakat bunlar niye peki terk edip gitti? Yani hiç bunlara kimse dokunamıyordu Mekke'de. Mesela işkence içerisinde, işkence safhaları içerisinde bu saydığımız sahabilerin pek isimleri zikredilmez öyle değil mi? Peki bunların ne derdi vardı gitti, Mekke'yi bırakıp Habeşistan'a gitti? Bunların bir derdi vardı. Sırf eziyetlere dayanamama sıkıntısı değildi bunların derdi. Bunların derdi sıkıntısı İslam'ı yaşayamama, çevrede yaşatamama endişesi vardı Mekke'de. Bu açıdan Habeşistan'ı tercih etmişlerdi. Ya yoksa bu insanların derdi sadece güçsüz olmak, sadece bir şey yapamamak olsaydı güç olarak karşı koyamamak şeklinde bir endişe taşımış olsalardı, bu insanların arasında zenginlerin, soylu aşiret sahibi insanların değil, diğerlerinin olması gerekiyordu ama böyle değil. Elbette bu hicretin bir başka amacı daha olacaktı. Amaç Mekke'yi sarsmaktı. Gerçekten Mekke'yi sarsmak gibi bir hedef de tam 12'den vurmuştu. Tam 12'den bu hedef vurmuştu. Öylesine ki Mekke'yi gerçekten bu hicret sarsmıştı. Neden sarsmasındı ki? Mekke'den hele özellikle daha sonra meydana gelecek olan 2. Habeşistan hicretine katılan yüzü aşkın Müslüman sahabi insan da ile Mekke bir daha sarsılacaktı. Daha çok sarsılacaktı. Öyle ki o küçücük Mekke şehrinde artık kendi ailesinden Habeşistan'a göçüp gitmeyen fert yoktu hemen hemen. Bir aile düşüneceksiniz, içerisinden muhacir bir kimse olmayacak, bu yoktu. her ailenin içerisinde mutlaka birileri hicret etmişti. Kimisinin babası gitmişti, kimisinin dedesi, kimisinin oğlu, kimisinin karısı, kimisinin kızı vesaire vesaire. Etkilenmeyen ev hemen hemen yok gibiydi ki Mekke bu noktada da sarsılmıştı. Artık neredeyse yavaş yavaş peygamberliğin 5. yılına geldiğimizde Mekke'de gündemi Müslümanlar oluşturmaya başlıyordu. Yani şimdiye kadar hep müşrikler gündemdeydi. Ya da kamuoyunu müşrikler belirliyordu. Kamuoyunu müşrikler yönlendiriyordu. Artık sıra Müslümanlara gelmişti. Müslümanlar artık konuşulacaktı Mekke'nin evlerinde. Habeşistan hicreti konuşulacaktı ki insanlar bir kez daha etkilensindi. Ve tabii ki Habeşistan'a hicret eden bu kafile uzun süre geçmeden Mekke'ye geri dönüş yapmak zorunda kalmıştı. Daha doğrusu Mekke'de meydana gelen fakat Habeşistan'a kadar yanlış ulaştırılan bir haber neticesinde bu Müslümanlardan bir kısmı Mekke'ye geri dönmek istemişti. Çünkü bu haber onlara ulaştıktan sonra artık Habeşistan'da kalmanın bir anlamı yoktu, öyle düşünüyorlardı. Peki nedir bu olay? Bu olayın uzun ayrıntılarına girmeden bir iki cümleyle özetleyecek olursak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine inen ayetleri okumuştu Mescid-i Haram'ın içerisinde. Müşriklerin şehadetiyle yani onların bulunduğu bir sırada. Allah Resulü ayetler içerisinde secde ayetleri geçtiği zaman ya da secde edilmesi gereken bir noktaya geldiğinde secdeye varmıştı da müşrikler de peygamberi dikkatli dinliyorlar diye hani daha önce misallerini vermiştik. İnsanlar kendilerini dinlemekten alıkoyamıyorlardı. Ve müşrikler de kendilerini dinlemekten alıkoymamışlardı peygamberi dinlemekten. Kendilerini adeta kaptırmışlardı peygamberin Kur'an okumasına. Öyle ki neredeyse dudaklarını peygamberin dudakları gibi kıpırdatmaya başlayacaklardı neredeyse müşrikler. Ve öyle bir hale gelmişti ki peygamber aleyhisselam Allah'a secde etmeye koyulduğu sırada müşrikler de aniden kendilerinden geçercesine secde etmeye koyulmuştu ve bu haber Mekke'den Habeşistan'a yanlış bir şekilde aktarılmıştı. Neydi olay? Olay böyle olduğu halde Habeşistan'a gidinceye kadar olay farklı bir şekle büründü. Yani orada da o dönemde de demek ki haberleri çarpıtan medya kuruluşları var ki oraya öyle gitmişti. Ve Habeşistan'a giden olayın ayrıntıları Müslümanlarla müşrikler uzlaştılar. Peygamberle müşrikler bir araya geldiler. Barış sağlandı, barış imzalandı. Dolayısıyla Mekke'de artık eskisi gibi baskı zulüm yok. Ve bu haber ulaşır ulaşmaz Müslümanlar bir kısmı dönmeye karar vermişlerdi ki döndüler. Fakat döndükten sonra meselenin hiç de öyle olmadığını anladılar. Ancak iş işten geçmişti ve bir kat daha baskı ve işkencelerin dozajı artmaya başlamıştı. Arkasından müşriklerin bu baskılarına dayanamayan Müslümanlar tekrar ikinci bir kafile hazırladılar. İkinci bir grup oluşturdular Habeşistan'a hicret için. Ve bu kafile içerisinde de demin söylediğim gibi 100'ü aşkın Müslüman vardı. Bu 100'ü aşkın Müslüman içerisinde 20'ye yakın da kadın sahabe bulunuyordu. Ve bunlar da bu düşünceyle yani İslam'ı biraz daha güzel yaşayabilme düşüncesiyle Mekke'yi terk etmişlerdi. Elbette terk etmek o kadar basit bir olay değildi kıymetli dinleyiciler. Yani bir inanç uğruna, bir ideal uğruna bütün akrabalarını elinin tersiyle iteceksin, hatta evini barkını terk edeceksin, hem de bilmediğin bir yere gideceksiniz. Hadi bileceğiniz bir yer olsa, daha önce gidip gördüğünüz, orada arsanızı aldığınız, evinizi aldığınız bir yer olsa, ya da orada referans alabileceğiniz tanıdıklarınız olsa, böyle akrabalarınız olsa, dayınız, amcanız olsa, gidip gidebileceğiniz bir yeriniz olsa ya da bir haber imkanı olabilecek bir yer olsa hadi neyse diyeceksiniz. Gittiğiniz yer Habeşistan, denizin ötesi ve gittiğiniz zaman tekrar gelebilmek için günlerce mesafe kat edilmesi gerekiyordu. Ama bunun bilincinde olan Müslümanlar bunu yapabilmişlerdi. İşte bu 100'ü aşkın Müslüman ikinci hicretle Habeşistan'a gittiler ve orada İslam'ı bir kez daha Habeş kralının Necaşi'nin himayesinde yaşamak için azmettiler. Çünkü düşünceleri artık Mekke'de istedikleri bir ortamı bulamıyorlardı. Farklı bir ortamla belki bunu yakalayabilirler düşüncesine sahiplerdi. Bu arada dikkatimizi çeken bir nokta var. O nokta elbette birçok konuda bize ışık tutacak bir nokta. Bu dönemde Hazreti Ebu Bekir Allah Resulü'nden izin alarak Habeşistan'a doğru çıkıyor. Hicret etmek üzere çıkan Ebu Bekir, uzun bir yol yürüdükten sonra cahiliye dönemindeki ticaret arkadaşlarından ve kendisinin kabilesinden başka bir kabileden olan bir şahısla yolda karşılaşıyor. İbn-i Duhunne. İbn-i Duhunne adındaki bu tacir arkadaşıyla karşılaşınca ve durumu da ona arz edince, hicret ettiğini, hicret etmek üzere yola çıktığını kendisine anlatınca, Mekkelilerin kendisini kovduğunu izah edince, İbn-i Duhunne kendisini Mekke'ye dönmek üzere ikna ediyor. İkna ediyor ama Mekke'ye dönmek basit bir olay değildi ki o dönemde. İbn-i Duhunne eman da veriyor, güvence. Yani o günün ifadesiyle eman verdiği bir insan, eman verilen bir insan, hiç kimse kendisine karışmayacaktı. Bir fert, elbette müşrikin ileri gelenlere eman vermeye yetkisine sahipti. Böyle ileri gelen birisi, bir başka şahsa, hangi konuda olursa olsun, hangi kabileden olursa olsun eman verdiği zaman, eman verilen şahıs artık tamamen güvencedeydi. Yani tam bir özgürlük içerisindeydi. Tam deyim yerinde ise dokunulmazlık idi. Emanın günümüzdeki tarifi dokunulmazlık idi. Ne yaparsa yapsın, o dokunulmazlık hakkını veren, emani veren insanın izni alınmadan o insanın kılına bile dokunulamayacaktı. Durum böyleydi. Ebu Bekir'e de İbn-i Duhunne bu himayesini, bu emanını vermişti ve bunu müşriklerin bulunduğu bir ortamda ilan etti Mekke'ye döndükten sonra Ebu Bekir'le birlikte. Ve Ebu Bekir İbn-i Duhunne'den aldığı bu eman üzere Mekke'de İslam'ı yaşamaya bir süre daha devam etti. Tabi bu emanın içerisinde, bu güvencenin içerisinde ya da bu dokunulmazlık şartları içerisinde bazı şartlar vardı ki bunları Ebu Bekir tabi başta kabul etmişti. Yani taşkınlık yapmayacak, insanların putlarına dil uzatmayacak, yani şöyle yapmayacak, böyle yapmayacaktı. Kısa bir süre dahi olsa Ebu Bekir bunları tamamen iptal etme, tamamen taviz verme anlamında olmasa bile İbn-i Duhunne'nin emanını bu şekilde kabul ederek dönmüştü. Ancak bir de bakıyoruz, zaman geçiyor. Hazreti Ebu Bekir evinin köşesinde bir mescit yapıyor. Mescidin içerisinde geceleri Kur'an okuyor. Ve geceleri Kur'an okuyan Ebu Bekir'i dinlemeye gelen Kureyş müşriklerin kadınları, gençleri, çocukları gelip Ebu Bekir'i dinliyor. Ebu Bekir'den etkileniyorlar. Ebu Bekir'den etkilendikleri gibi bu etkilenmeleri evlerine taşınıyor. Kocalarıyla, babalarıyla aynı şeyleri konuşmaya başlıyorlar. Yani kafaları bozuluyordu. Ya da onların deyimiyle bu insanların beyinlerini de yavaş yavaş yıkanmaya başlıyordu Ebu Bekir'in etkisiyle. İşte Ebu Bekir'in İbn-i Duhunne adındaki müşrikten aldığı bu eman üzerine hayatını ve ibadetini böylesine devam ettirirken müşrikler artık bunun dayanılamayacak bir boyuta ulaştığını görünce İbn-i Duhunne'nin yanına gelirler. Ve derler ki bakın, yani sen Ebu Bekir'i başımıza bela ettin. Ona sen emani vermeseydin bu böyle yapmayacaktı. Ya git o emanını oradan kaldır, dokunulmazlık zırhını oradan çek, onu iptal ettir. Ya da biz onun başına bir iş getiririz. Yoksa biz seni kırmak istemiyoruz. Senin bu emanına karşı davranmak istemiyoruz. Seni sayıyoruz, saygın bir kişisin. Ama sen git en iyisi tatlı dille bu insana söyle, bu yaptıklarından vazgeçsin. Yoksa biz başka türlü hareket ederiz de senin kalbini kırarız dediler. Ve İbn-i Duhunne Ebu Bekir'e geliyor, aynısını söylüyor. Ebu Bekir, ben sana ibadet için özgürlük olarak verdim. İstediğin ibadeti yap demiştim. Ama insanları etkilemek üzere herhangi bir girişimde bulunmayacaktın. İnsanları kendi dinine çekebilmek için bir faaliyette bulunmayacaktın. Sen sadece ferdi planda yaşayacaktın. Oysa Mekke içerisinde senden etkilenen bir hayli insan var. Bunlardan dolayı ben senden emanımı kaldırmak istiyorum eğer bunlardan vazgeçmezsen. Ama vazgeçersem benim bu eman, bu güvencem, bu dokunulmazlık teminatım devam ediyor demişti. İşte Ebu Bekir bu noktada bütün Müslümanlara örnek olabilecek bir cümle sarf ediyor. Adeta sloganvari bir cümle. Diyor ki Ebu Bekir, evet sen benden bunu istiyorsun. Öyleyse ben senin emanını, senin güvenceni sana iade ediyorum ve ben Rabbimin emanına sığınıyorum, Rabbimin emanına giriyorum. Onun emaniyle hareket edeceğim demeye başlamıştı. Bakın bu olayı niye anlattı kıymetli dinleyiciler? Günümüzde gerçekten Ebu Bekir'e verilen eman tipi emanlar var. Güvenceler var. İbadet güvenceleri var. Ya da inanç özgürlüğü adı altında verilen özgürlükler var. Bunu dün İbn-i Duğne bir müşrik olarak Ebu Bekir'e tanımıştı. Bu zaten fazla bir şey ifade etmiyor ki. Asıl ifade etmesi gereken, asıl önemli olan konu ibadet özgürlüğü konusu değil, inanç özgürlüğü ya da tebliğ özgürlüğü olması gerekiyordu. İbn-i Duğne, Ebu Bekir'in ferdi bir ibadeti yaşamasını sonuna kadar savunuyordu. Sonuna kadar da o konuda kendisine müsaade ediyordu. Ama yine İbn-i Duğne adındaki bu kişi, Ebu Bekir'in bir an bile başkalarının inançlarına, sapık ideolojilerine dil uzatmamasını istiyordu. Yine İbn-i Duğne, Ebu Bekir'in ferdi bir hayattan sosyal bir hayata geçişine tahammül edemiyordu insanların, Ebu Bekir'in. Ve bu engellenebilmesi gereken bir özellikti. Hadi kendin yaşarsan yaşa da kardeşim, yani başkalarını etkilemek üzere niye faaliyet sürdürüyorsun ki diyecek durumdaydı İbn-i Duğne, tıpkı günümüzde de olduğu gibi ya. Bugün bile mesela nice İbn-i Duğne'ler var çevremizde. Nice İbn-i Duğne'ler yaşıyor toplumun içerisindeki insanlara bir takım özgürlükler verdiklerini insanların başına kalka kalka söylüyorlar. Halbuki bu fazla bir nimet değil ki, bu fazla bir avantaj da değil ki. Hani genelde en fazla duyduğumuz bir kavram var ya, kardeşim işte ibadet serbest ya, caminin kapısını kilitleyen kim, senin ibadetine karışan kim, hani diyenler var ya, işte bunları kastediyorum. Ve ya da böyle bir imkanı tanıdıklarına inandıkları kişileri kastediyorum. E tabi bu gerçekten İslam'ın yaşanması noktasında yeterli bir şart mıdır? Ya da yeterli bir ilke midir ki acaba? Yani ben İslam'ı taşıdığım düşünceyi başkalarına anlatamadıktan sonra, İslam'ı fert olarak yaşadık da toplum olarak yaşatamadıktan sonra, yani Allah'ın emirlerinin tümünü değil de bir kısmını yaşayıp bir kısmını da bir tarafa attıktan sonra benim bu düşüncemin, bu dinimin, bu inancımın bana ne faydası olabilir ki? Asıl amaç bu değildi zaten. Ve karşımıza iki türlü hürriyet, iki türlü güvence ortaya çıkıyor ki bu güvencelerden bir tanesi ibadetle ilgili hürriyet güvencesi ve bir diğeri de davetle birlikte ibadet hürriyetiyle ilgili güvence. Mesela İbn-i Duğne'nin Ebu Bekir'e tanıdığı hürriyet sadece ibadet hürriyetiyle yetiniyordu. Sadece ibadet edecekti, bu hürriyeti veriyordu Ebu Bekir'e İbn-i Duğne. Öbür tarafta hem davet hürriyeti, tebliğ hürriyeti hem de ibadet hürriyeti taşınan bir hürriyet şekli vardı ki bunu da sadece İslam tarihinde Peygamber Aleyhisselam'ın Ebu Talip'ten gördüğü hürriyette görüyoruz. Ebu Talip, Peygamber Aleyhisselam'ın hem daveti tebliğ etmesi konusunda hem de ibadet konusunda belli bir hürriyeti ona sağlamıştı. Ve bu iki hürriyetten elbette birincisi Müslümanların amacı değildi. Sadece bir ibadet hürriyetiyle yetinmek Müslümanların amacı değil, hem ibadet hürriyeti hem de bu İslam'ı inancı tebliğ etme hürriyeti de Müslümanların sahip olacakları, sahip olmak gerektiği bir düşünce, bir hürriyet şekli olacaktı. Habeşistan'a giden Müslümanların Habeşistan'dan geri döndürülmesi için müşrikler boş durmadılar. Çeşitli komplolar kurdular, çeşitli tedbirler uygulamaya koydular. Ve sonunda şuna karar verdiler ki Mekke'de sivri zekasıyla tanınan, gerçekten dahi olan, dehasıyla insanların parmaklarını ısırtıran bir şahsiyet olan Amr bin As, ki ileride Muaviye döneminde Muaviye'nin hakemi olarak görev yapacaktı bu şahıs, bu sahabi, Amr bin As ile Abdullah bin Ebi Rabia'yı elçi olarak Habeş kralına göndermişlerdi. Bu kişiler, bu elçiler Mekke'den çeşitli hediyeler götürüp Habeş kralının önce çevresini bu hediyelerle, bu rüşvetlerle uyuşturup o rüşveti onlara yedirdikten sonra onun etkilenmeleri yönlendirmesiyle Habeş kralını etkileyecekler. Habeş kralı da bir toplantıyla, bir kararla orada bulunan Müslümanları Mekke'ye göndereceklerdi. Ve bu düşünceyle bu insanlar Mekke'den yola çıkıp gitmişlerdi Habeşistan'a ki Habeş kralıyla karşı karşıya gelmişlerdi. Ve bu insanların atalarının dinlerini terk ettiklerini, yanlış yola yitildiklerini savundular ki Habeş kralı onları oradan kovsun. Ancak Habeş kralı Allah Resulü'nün de isabetiyle gönderilen bir Habeş kralıydı ya, işte insanları topladı huzuruna ve onların adına sözcü olarak Cafer bin Ebi Talip'ten onların ifadesini aldı. Niçin geldiklerini, neden bu memlekete geldiklerini, neden Mekke'yi terk ettiklerini uzun uzadıya dinledi. Ve tatmin olmuştu Cafer bin Ebi Talib'in izahlarından. Necaşi tatmin olmuştu, mutmain olmuştu, kanaat getirmişti ve onları Mekkelilere teslim etmeyeceğini ifade etti. Ancak Amr ibn As henüz Müslüman olmamıştı o dönemde. Amr ibn As ertesi gün yeni bir komplo ortaya koydu. Necaşi Hristiyandı. İsa Aleyhisselam'ın gerçekten peygamberliğine iman eden, onun hakkında yanlış kanaate sahip olabileceği tahmin edilen bir kraldı. Amr ibn As bu noktadan Müslümanları vurmaya başladı, hedefledi. Ve ertesi gün işte bu Müslümanlar Meryem oğlu İsa'ya da inanmazlar dedi. Ki amaç onları bu noktadan vurmaktı. Ancak Cafer bin Ebi Talib bu noktada gerçekleri söyledi. Hem de öyle bir ortamda ki bu Müslümanlar, bir avuç Müslüman Habeşistan'da yalnız başına mücadelelerini sürdürüyorlar ki kovulmakla karşı karşıya kalmışlardı o dönemde ki bu dönemde bile taviz vermemişlerdi. Habeş kralı bunlara soruyor. İsa hakkında sizin düşünceniz ne? Yeni dininiz ne getirmiş? Cafer bin Ebi Talib onlara diyor ki evet ey kral, İsa hakkındaki düşüncemiz şudur. İsa Allah'ın Meryem'e ilka ettiği bir ruhtur. Allah'ın kuludur ve elçisidir dediği zaman Necaşi gerçekten yerden bir çöp alır ve sizin getirdiğinizle İsa'nın getirdiği arasında şunun kadar bir fark yoktur diyerek tasdik eder ve yine Mekke'den gelen bu heyet tekrar amaçlarına ulaşmadan geri dönmek zorunda kalmışlardı. Ve burada gerçekten Müslümanların tavizsiz hareketleri elbette dikkatimizi çekiyor. Yani kovulmakla karşı karşıya olan bu Müslümanlar bu ortamda bile Allah Resulü'nün kendilerine öğrettiği gerçekleri haykırmaktan zerre kadar çekinmiyorlar. Yani çok iyi biliyorlar ki böyle bir düşünceyi Necaşi'nin huzurunda söyleseler, Necaşi kabul etse bile Necaşi'nin çevresinde rüşvetlere boğulan o keşişler, papazlar bunu kabullenmeyebilecekler ve kovulması için karar çıkarabileceklerdi. Buna rağmen doğru söyleniyordu. Yani onların mantığında doğruyu söyleyen dokuz köyden kovulur ifadesi yoktu. Her ne pahasına olursa olsun, can gitme pahasına dahi olsa bu gerçekler söylenecekti. Çünkü gerçekler Allah'tandı ve Resulündendi. Ve işte Müslümanlar Habeşistan'da Habeş Kralı'nın bu hoşgörüsü içerisinde, ibadet özgürlüğü içerisinde, tebliğ özgürlüğü içerisinde yaşamalarına devam ettiler. Ve bu şekilde de İslami tebliğin bu dönemi de kapanıyor. Yepyeni bir dönem daha açılıyor ki o döneme de biz adeta tebliğin ikinci kez ilan edilmesi, Hazreti Hamza'nın ve Hazreti Ömer'in Müslüman olmaları dönemi ki tebliğin yeniden ilan edilmesi dönemi. Allah nasip ederse önümüzdeki derslerde de bu konudan itibarenki gelişmeleri inşallah anlatmaya, anlamaya, gerekli dersleri çıkarmaya devam edeceğiz. Bu ümit ve temenniyle hepinizi Allah'a emanet ediyor. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti hepinizin üzerine olsun diyorum muhterem İsrafim dinleyicileri.